Ayrım 17.
Bu öykülerden biri çok hoşuma gitti. Giderek özel bir sevgi beslemeye başladığı çok sevilen zarif doktor Amaril'in aşk öyküsü. Amaril adı Clea'nın dudaklarından hiçbir zaman bir kadın tarafından sevilmek şansına sahip olamayacağına sık sık yemin eden bu çekingen, bu zarif adama duyulan ortak sevgiyle dökülüyordu. Bir yandan resim yaparken içini çekip, "Zavallı Amaril," dedikten sonra, "Sana onun öyküsünü anlatayım mı? Çok ilginç bir öykü. Bütün dostlarını mutlu etti. Çünkü hepimiz artık onun bu dünyada aşk işinden umudu kestiğini, otobüsü kaçırdığını düşünmeye başlamıştık," diye ekledi. "Ama Amaril yurt dışına, İngiltere'ye gidiyor. Vize için başvurdu. Bir sorunu olmasın. Sonra şu Semira da kim? Anlatsana ne olur." İffetli Semira. Clea birkaç kez daha sevgiyle gülümsedi. Bir an işini bırakıp Montolive'in eline bir dosya sıkıştırdı. Montolive yapraklarını çevirdi. Şaşkınlıkla, "Hepsi de Brun," dedi. Clea başıyla onayladı. "Evet, Brun. Amaril beni tam 3 ay uğraştırdı. Dolaşmadık yer bırakmadım. Hep Brun topladım. O aralarından birini beğensin diye. Ölülerin, yaşayanların burunlarını. Yat kulübünden, etolden, müzedeki duvar resimlerinden, madeni paralardan. Karşılaştırmalı bir çalışma için onları toplamak kolay iş değildi. Sonunda bir duvar resmindeki tebli bir askerin burnunu beğendiler." Montolive anlayamadı. "Lütfen Clea, bana öyküyü anlat. Kımıldamadan oturacağına söz veriyor musun?" "Veriyorum." "Peki öyleyse. Artık sen de Amaril'i iyi tanıyorsun." "Evet. Çok dürüst bir dost, çok bilge bir doktor olan bu romantik, sevimli yaratık yıllardır hepimiz için bir üzüntü kaynağıydı. Hiç aşık olamıyor, olamayacak gibi görünüyordu. Onun için çok üzülüyorduk. Biliyor musun, dışarıdan katı görünmemize karşın biz İskenderiyeliler çok duygusal insanlarızdır. Dostlarımızın hayattan tat almalarını isteriz. Mutsuz olduğundan değil, hatta zaman zaman sevgilileri de olurdu. Ama bizim bildiğimiz özel anlamda ünemisi yoktu. Kendisi sık sık bunun için ah vah ederdi. Bana kalırsa amacı yalnızca acındırmak ya da eğlendirmek değil. Bu işte hiçbir tuhaflık olmadığına, kadın milletinin kendisini cana yakın ve çekici bulduğuna kendini inandırmaktı. Sonra efendim, geçen yıl karnavalda o beklenen mucize gerçekleşti. İnce, uzun boylu, maskeli biriyle karşılaştı. Birbirlerine deli gibi aşık oldular. Amaril gibi çok ölçülü bir aşıktan beklenmeyecek kadar ileri gittiler. Bu deneyim onu büsbütün değiştirdi ama kız geldiği gibi maskeli olarak adını bile bırakmadan çekip gitti. Bir çift beyaz elle, sarı taşlı bir yüzük, bütün bildikleri bunlar. Çünkü bütün tutkularına karşın kız maskesini çıkarmayı kabul etmemiş. Çok tuhaf değil mi? Bir öpücüğü ona çok görürken başka şeyleri vermiş. Aman tanrım, dedikodu yapıyorum, boş ver. O günden sonra Amaril çekilmez oldu. Romantik coşku ona çok yaraşıyor. Amenna. Çünkü parmaklarının uçlarına kadar romantik bir insan. Bütün yıl kentte o elleri aradı. Her yere baktı. Kendisine yardım etmeleri için dostlarına yalvardı. İşi gücü boşladı. Neredeyse herkesin alay konusu oldu. Acısı bizi hem güldürüyor hem de üzüyordu. Ama ne yapabilirdik? Onun izini nasıl bulabilirdik? Bu yıl karnaval zamanını sabırsızlıktan yanarak bekledi. Çünkü kız buluşma yerine geleceğine söz vermiş. İşte buradan sonra gırgır başlıyor. Kız gerçekten de gelmiş. Bir kez daha birbirlerine ateşli sevgi sözlerini yinelemişler. Ama bu kez yaş tahtaya basmamaya kararlıymış Amaril. Çünkü ad, adres konusunda kız biraz kaçamaklı konuşuyormuş. Amaril arsızlığı ele almış, kızı bırakmamış. Bunun üzerine kız gerçekten çok korkmuş. Bütün bunları bana kendisi anlattı. Çünkü sabah erkenden benim eve geldi, sarhoş gibi yürüyordu. Saçları diken dikendi. Sevinçli, biraz da korkmuş gibiydi. Kız onu atlatmak için çeşitli yollar denemiş ama o bırakmamış. O eski faytonlardan biriyle onu evine bırakmakta diretmiş. Kız iyice deliye dönmüş. Kentin terk edilmiş büyük malikanelerle, bakımsız bahçelerle dolu, biraz yoksul ve tenha olan doğu yakasına gelince kaçmaya başlamış. Romantik coşkusundan deliye dönen Amaril, orman perisinin ardına takılıp tam karanlık bir avluya süzülmek üzereyken onu yakalamış. O telaşla başlığına yapışıp çekmiş, sonunda yüzü ortaya çıkan kız gözyaşları içinde kapının eşiğine çökmüş. Amaril'in anlattığı bu sahne çok dehşet vericiydi. Kız orada oturmuş, hıçkırıklarla sarsılıyor, hüngür diyor, elleriyle yüzünü örtüyormuş. Burnu yokmuş. Amaril bir an çok korkmuş. Çünkü dünyanın en kör inançlı insanıdır. Karnaval zamanı ortaya çıkan vampirlerle ilgili bütün inançları bilir. Hemen haç çıkarmış, cebinde sakladığı sarımsağa dokunmuş. Ama kız gözden kaybolmamış. Bu kez doktor yanı ağır basmış, kızı avluya götürüp, zavallıcık utançtan, korkudan yarı baygın gibiymiş, yakından incelemiş. Bana dediğine göre saat gibi işleyen, olası tanıları büyük bir ayıklık ve açıklıkla birer birer sayan beyninin tıkırtısını duyuyormuş. Öte yandan yüreğinin artık çarpmadığını, boğulur gibi olduğunu fark etmiş. Ansızın frengi, cüzzam, deri veremi gibi sözcükleri korkuyla yineleyerek, bozuk çizgili, küçük yüzü bir o yana bir bu yana çevirerek böyle bir görünümün olası nedenlerini bir daha gözden geçirmiş. Sonra öfkeyle bağırmış. Senin adın ne? Kız ağzından kaçırmış. Semira, iffetli Semira. Birden sinirleri öylesine bozulmuş ki kahkahalarla gülmeye başlamış. Şimdi şurası garip. Semira çok yaşlı, sağır bir babanın kızı. Hidivler zamanında aile zengin ve ünlüymüş. Osmanlı soyundan geliyor. Ama çeşitli felaketlerden, akıl hastası oğullardan kurtulamamış. Bugüne gelinceye kadar büsbütün unutulacak kadar düşmüş. Yoksulluk da yakalarına yapışmış. Yaşlı yarı deli baba Semira'yı bu kocaman evde kilit altında tutuyormuş. Çoğunlukla da peçeli olarak. Sosyete arasında onun gizemli öykülerini duyardık. Peçe takan, bütün yaşamını duayla geçiren, evin bahçe kapısından dışarı adım atmamış, dindar ya da sağır, dilsiz, yatalak kızı anlatan öyküler. Karanlık öyküler, İskenderiye'de anlatılan bütün öyküler gibi çarpıtılmış. O sözde iffetli Semira'nın çok silik bir yankısı kalmıştı. Ama onu hiçbirimiz tanımıyorduk. Ailesi unutulmuş bir aileydi. Anlaşılan karnaval zamanı dış dünya merakı ağır basmış, dominoyla balolara davetsiz girmiş. Ama Amaril'i unuttuk. Onların ayak sesleri üzerine yaşlı bir uşak elinde mumla dışarıya çıkmış. Amaril evin reisini görmek istediğini söylemiş. Kararı kesinmiş. Yaşlı baba evin ta tepesinde yarasa pislikleriyle kaplı bir odada, eski moda dört direkli bir karyolada uyumaktaymış. Semira artık tam anlamıyla uyur gezer gibiymiş. Ama Amaril çok önemli bir karara varmış. Bir eline bir mum almış, bir koluna semiracığı takıp evin ta tepesine tırmanıp babanın odasının kapısını tekmeyle açmış. Yatağında doğrulan baba için böyle bir sahneyle karşılaşmak çok tuhaf, çok olağan dışı bir şey olsa gerek. Ama Amaril'in bunu romantik birinin dokunaklı coşkusuyla öyle bir anlatışı var ki kendi kendini bile duygulandırıp ağlatıyor. Bana öyle geliyor ki onu asıl duygulandıran şey kendi düş gücünün görkemiydi. Elindeki mumu yatağın yanına bırakıp Semira ile birlikte yere diz çökerek "Kızınızla evlenmek, onu dünyaya döndürmek istiyorum." deyişini anlattığı zaman onu bu kadar seven ben de gözyaşlarımı tutamadım. Bu beklenmedik ziyaret karşısında yaşlı adamın duyduğu korku ve şaşkınlık epeyce sürmüş. Adamcağız söylenenlerden hiçbir şey anlamamış. Sonra titremeye yatağının yanına diz çökmüş, burunsuz kızını koluna takmış, olanaksız bir şeyi böylesine övünç ve tutkuyla öneren yakışıklı hayaleti merak etmeye başlamış. Yaşlı adam, ama bunu kimse almaz ki, bunun burnu yok ki diyerek karşı çıkmış. Kirli bir gecelik entarisiyle yataktan çıkıp diz çökmüş durumdaki amarilin çevresinde dolanmış, tıpkı bir böcek inceler gibi inceliyormuş bizimkini. Onun sözlerini aktarıyorum. Sonra çıplak ayağıyla dokunmuş. Sanki etli canlı biri olup olmadığını anlamak istermiş gibi. Böyle burunsuz bir kızı almaya kalkışan sen kimsin diye sormuş. Amaril, ben Avrupalı bir doktorum. Onu yeni bir burun sahibi yapacağım diye yanıtlamış. Çünkü bu düşünce, bu akıl almaz düşünce kafasında yeni yeni oluşmaktaymış. Bu sözler üzerine Semira'dan bir hıçkırık duyulmuş. Kız o güzel, o korkunç yüzünü ona çevirmiş. Amaril, Semira, karım olur musun diye haykırmış. Kızcağızın sevinçten dili dolaşmış, sonuçtan babası kadar kuşkulu görünüyormuş. Amaril orada kalıp onlarla konuşmuş, kendilerine inandırmış. Ertesi günü geri gittiğinde kendisine Semira'yı göremeyeceği, önerdiği şeyin olanaksız olduğu söylenmiş. Amaril öyle kolay kolay pes eder mi? Bir kez daha içeri zorla girip babayı paylamış. İşte çoktandır bu çılgın düşün içinde yaşıyor. Çünkü sevgisi ve isteği eskisine göre hiç azalmamış olan Semira, o sözünü yerine getirinceye kadar evi bırakıp dış dünyaya çıkamıyor. Amaril hemen evlenmeyi önerdi ama kuşkucu baba önce burnu sağlama bağlamak istiyor. Ama nasıl bir burun? Önce Baltazar'a başvuruldu. İkisi birlikte Semira'yı muayene ettiler. Hastalığın cüzzam ya da frengiden değil, pek ender rastlanan bir deri vereminden ileri geldiğine karar verdiler. Dimyat bölgesine özgü, tuhaf, olağan dışı bir deri veremi. Yıllarca tedavi edilmediği için sonunda burun düşmüş. Korkunç bir şey olduğunu söylemeliyim. Balık galsaması gibi yarık. Çünkü doktorların görüşmelerine ben de katılıyor, yaşamının büyük bölümünü geçirdiği karanlık odada Semira'ya kitap okumak için düzenli olarak gidiyordum. Olağanüstü kara gözleri vardı. Bir odalığın gözleri gibi. Biçimli bir ağız, düzgün bir çene, sonra o balık galsamaları. Çok haksız bir şeydi. Ameliyatla bu kusurun giderebileceğine inanması yıllar aldı. Amaril gene burada da zekasını gösterdi. Yüzünün eski durumuna getirilmesi işine kızın kendisini de soktu. Kendinden tiksintisini yenmesini sağladı. Bu dosyadan kendisine bir burun seçmeyi ona bıraktı. Birlikte tasarıyı ayrıntılarıyla tartıştılar. Sanki sevdiği kadına Pierre Antoni'den pahalı bir bilezik seçtirirmiş gibi burnunu onun kendisine seçtirdi. Bundan daha iyi bir yaklaşım düşünemiyorum. Çünkü kız yavaş yavaş utancını yeniyor, neredeyse bu pahalı armağanı seçme özgürlüğünün kendisine verilmesinden gurur duyuyordu. Bir kadının yüzünün her yönden görüntüsünü doğrultan, bütün anlamını değiştiren en değerli çizgi. Gözler, dişler, saçlar istedikleri kadar iyi olsun. Burun olmayınca hiçbiri beş para etmez. Ama bu kez de başka güçlükler çıktı. Çünkü bir burnu eski durumuna getirmek için henüz yeni olan bir takım cerrahi teknikler gerekiyor. Amaril kendisi de cerrah olmasına karşın hatasız bir sonuç almak istiyor. Yani senin anlayacağın kendi beğenisine uygun bir kadın, bir kocanın özel isteklerine uyan bir yüz. Daha önce yalnız Pigmalion'un böyle bir şansı olmuştu. Sanki bütün yaşamı buna bağlıymış gibi bu tasarının üzerinde çalışıyor, galiba bir bakıma da öyle. Ameliyatın aşama aşama yapılması gerekiyor. Tamamlanması yıllar alacak. Bu işi en ince ayrıntısına kadar tartışmalarını öyle bir dinledim ki neredeyse ben bile yapabilecek gibiyim. İlkin şuradan omurgaların göğüs kemiğiyle birleştiği yerden bir kıkırdak şeridi kesilip yüze aşılanacak parça yapılacak. Sonra alından üçgen bir deri parçası kesilip burnu örtecek biçimde aşağıya çekilecek. Kızılderili tekniği. Baltazar böyle diyor ama hala oyluğun iç kısmından bir et ve deri parçası alma sorununu tartışıyorlar. Bir ressam ve yontucu için böyle bir şeyi tasarlamanın ne kadar büyüleyici bir şey olduğunu düşünebiliyor musun? Ama bu arada Amaril en iyi hocaların yanında ameliyat tekniklerini geliştirmek için İngiltere'ye gidiyor. Vize istemesinin nedeni bu. Kaç ay kalacak bilemiyoruz ama İsa'nın son yemekte kullandığı kutsal kaseyi aramaya çıkan bir şövalye havasıyla yola çıkıyor. Çünkü ameliyatı kendisi tamamlamak hevesinde. Bu arada Semira onu burada bekleyecek, ben de Semira'yı sık sık yoklayacağım. Elimden gelirse onu oyalayıp ilgisini ayakta tutacağıma söz verdim. Güç bir şey değil, çünkü onun için evin dört duvarı dışında kalan yaşam tuhaf, acımasız ve romantik. Karnaval zamanı kısa bir karşılaşma dışında bizim yaşamlarımız konusunda çok az bilgisi var. Onun için İskenderiye bir peri masalı kadar parlak renkli. Onu olduğu gibi görmesi için daha zaman geçmesi gerek. Sert, sımsıkı kapalı sınırlarını, acımasız, zevk düşkünü, romantiklikten uzak insanlarını. Ama sen kımıldadın. Montolive özür diledi. Romantiklikten uzak sözünü kullanman beni çok şaşırttı. Çünkü yeni gelmiş birine bütün anlattıklarının ne kadar romantik göründüğünü düşünüyordum ben de tam bu sırada. Amaril çok sevilen biri ama kural dışı bir insan. Onun kadar cömert, onun kadar çıkarını düşünmeyen az insan vardır. Semira'ya gelince, şimdilik gelecek günlerin ona aşk serüveni dışında ne hazırladığını bilmiyorum. Clea içini çekti, gülümsedi, bir sigara yaktı. Esperon, umalım, dedi yavaşça. 8. Bölüm. Pompal yakınmalı bir sesle, sana 100 kere söyledim şu usturamı kullanma diye, gene kullanıyorsun. Frankie'den korktuğumu sen de biliyorsun. O küçük kesiklerden neler sızıyordur kim bilir, dedi. Dimdik duran Percy Ward'ın dudağını tıraş ediyordu. Onurunun kırıldığını belirteceğini sandığı bir hareketle yüzünü buruşturarak ''Mon cher colleague, sevgili meslektaşım, ne demek istiyor olabilirsin acaba? Ben İngilizim, hain'' diye yanıtladı. Şöyle bir durakladı, Pompal'ın adam doğrama bıçağıyla tempo tutarak yapmacık bir ciddilikle ezberden söylemeye başladı. Atsız arabayı geliştiren İngilizler şimdi de cinselliksiz evlilik üzerine çalışıyorlar. Pek yakındır caiz sayılmaması birleşmelerin izin vermedikçe sendikalar. Bidenin üzerinde açılan şişman baldırıyla kopmuş çorap askılarını idare etmeye çalışırken çıkardığı homurtular arasında arkadaşı ''Kanın mikroplu olabilir, nereden bileceksin?'' dedi. Percy Ward'un biraz kabararak ''Ben bir yazarım'' dedikten sonra kulağını silip gizemli bir şey söylermiş gibi ekledi. ''Bu yüzden ben bilirim. Benim damarlarımda kan yok, protoplazma var. Benim damarlarımda akan o. Yoksa bu yaptığım işleri yapabilir miydim? Düşünsene, Spector'da Ubik oluyorum. New Statesman'da Mansana. Daily Worker'a Corpursana olarak imza atıyorum.'' Sonra The Times'da Paralysis Agitans, New World'de Ejaculatio Precursum. Şeyde ama burada uyduracak bir şey bulamadı. Hiç çalıştığını görmüyorum. Az çalışıp daha az kazanıyorum. Yazdıklarım yılda 100 İngiliz lirasından daha çok para getirseydi yanlış anlaşılmaya sığınma olanağım kalmazdı. Sıkılmış bir hıçkırık sesi çıkardı. Compris? Anlaşıldı mı? İçki içiyorsun. Eve geldiğimde içki şişesini holdeki masanın üzerinde gördüm. Neden bu kadar erken başladın? Bu konuda çok namuslu davranmak istedim. Ne de olsa şarap senin şarabın. Hiçbir şeyi gizlemek istemedim. Birkaç yudum içtim. Kutlama mı? Evet. Bu gece sevgili George pek layık olmadığım bir şey yapacağım. Tehlikeli bir düşmandan kurtuldum ve mesleğimde önemli bir ilerleme yaptım. Bizim dairede bu gıdıklamaya değer bir olay sayılır. Bunu kutlamak için kendime bir yemek ısmarlayacağım. Parasını kim ödeyecek? Kendim ısmarlayıp kendim yiyip kendim ödeyeceğim. Pek iyi sayılmaz. Percy Ward'un sabrı tükenmiş gibi aynada yüzünü buruşturdu. Tam tersine, en çok istediğim şey sakin bir gece geçirmek. Diamandakis'te koca istiridyeleri atıştırırken birkaç öz yaşam öyküsü bölümü daha kaleme alacağım. Adı ne? Bin dereden su getirmek. Şu sözlerle başlıyor. Henry James'le ilk kez Cezayir'de bir genel evde karşılaştım. Her iki dizinde birer çıplak huri oturuyordu. Henry James ablacıydı galiba. Percy Ward'un duşu sonuna kadar açıp altına girerek bağırdı. Fransız biçimi yazın eleştirisini bırak lütfen. Pompa sıkıntılı bir sabırsızlıkla fırçayı kara saçlarından geçirip saatine baktı. Mörde, gene geri kalacağım. Percy Ward'un bir sevinç çığlığı attı. Birbirlerinin dillerini hiç çekinmeden cesaretle kullanır, konuşmalarının arasında ağızlarından kaçıveren yanlışlara çocuk gibi sevinirlerdi. Her yanlış bir velveleyle karşılanır, sonra yavaş çığlıklar atılırdı. Percy Ward'un neşeden zıp zıp zıplıyor, suyun hışırtısının gerisinden şen şakrak bağırıyordu. Neden evde kalıp kısa kıllardan küçük, sevimli bir gece müziği yayını dinlemiyorsun? Geçen gece Pompal bir radyo yayını için böyle söylemişti. Bir türlü unutulmadı gitti. Yalancıktan canı sıkılmış gibi yüzünü gözünü oynattı. Ben öyle demedim. Öyle bir dedin ki. Ben kısa kıl demedim. Kısa titreme dedim. De un décolleté. O daha mı iyi sanki? Siz Ködörseliler, Paris'te Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın bulunduğu rıhtım, beni şaşırtıyorsunuz. Benim Fransızcam kusursuz değildir belki ama ben hiçbir zaman bir... Ben şimdi senin yanlışlarını saymaya başlarsam... Ha ha ha. Percy Ward'un banyoda zıplıyor, kısa kıldan yapılan gece müziği diye bağırıyordu. Pompal bir havluyu büküp ona fırlattı, etkili bir misillemeye girişmeden kendini banyodan dışarı attı. Fransız Pompal yatak odasındaki aynada üstünü başını düzeltirken bu ağız dalaşını sürdürdüler. Daha sonra varyete izlemek için Etole gelecek misin? Elbette geleceğim. Darling'in kız arkadaşıyla ya da Suave'yla Fox Macamra dansı yapacağım. Bir değil, birkaç kez hem de. Sonra da azığı tükenmiş bir kaşif gibi sırf beden ısısını korumak için oradan birini kaldırıp Akbaba Tepesi Oteli'ne götüreceğim. Pençelerimi onun etine sürterek bilemek için. Bir akbabanın et yerken çıkardığı sese benzediğini sandığı bir ses çıkardı. Yumuşak, gırtlaktan çıkan bir gaklama.